Bölüm 2, sayfa 38, ayrım 5. Maura kanepede oturmuş vodkasını yudumluyordu. Bardağındaki buzlar çatlayıp erimeye başlamıştı. Suyun canı cehenneme dedi diye geçirdi içinden. Bu şokun ardından onu daha sıkı bir içki paklardı ancak. Ve peder Brontby de bunu anlayışla karşılamıştı. Ona sert bir içki hazırlayıp herhangi bir yolunda bulunmadan eline vermişti sadece. İnsan her gün kendi ölüsüyle karşılaşmıyordu ki. Kaç insan bir olay mahalline gidip de cansız ikiziyle karşılaştı. Bu sadece bir rastlantı diye fısıldadı. Kadın bana benziyor işte, hepsi bu. Bir sürü siyah saçlı kadın var. Ve yüzü arabanın içinde o karanlıkta yüzünü nasıl görebilirsin ki? Bilmiyorum doktor, dedi Rizzoli. Aranızdaki benzerlik gerçekten de ürkütücü. Sonra geçip koltuğa oturdu. Hamile bedeni minderlerin arasında kaybolurken hafifçe inledi. Zavallı Rizzoli diye geçirdi içinden Maura. 8 aylık hamile bir kadını cinayet soruşturmaları peşinde koşmaması gerekiyor. Saç stili farklı bir kere, dedi Maura. Sadece seninkinden biraz daha uzun. Benim kâküllerim var, onun yok. Bu sadece ufak bir ayrıntı değil mi? Yüzünü gördün. Kız kardeşin olsa bu kadar olur. Sabah gün ışığında görelim de bir, belki de bana benzemiyordur bile. Peder Brontby araya girdi. Benzerliğiniz ortada mı orada? Hepimiz gördük. Kadın tıpkı sana benziyor. Ayrıca senin mahallende bir arabanın içindeydi, diye ekledi Rizzoli. Direkt evinin önüne park etmiş ve arabasının arka koltuğunda bunu bulduk. Rizzoli kanıt torbasını uzattı. Maura şeffaf plastiğin içinde The Boston Globe gazetesinden kesilmiş makaleyi görebiliyordu. Büyük harflerle yazılmış başlıkta ne yazdığını sehpanın diğer ucundan bile okunabiliyordu. Rawlins bebeğini döverek öldürdüğünü kanıtladı. Adli tıp uzmanı onayladı. Bu senin resmin doktor, dedi Rizzoli. Altında yazıyor. Adli tıp uzmanı Doktor Mauro İstes, Rawlins davasında ifade verdikten sonra mahkeme salonundan çıkarken sonra Mauro'ya baktı. Kurbanın arabasındaydı bu. Maura başını iki yana salladı. Neden? Biz de bunu merak ediyoruz. Rawlins davası onun üzerinden 2 hafta geçti neredeyse. Bu kadını mahkeme salonunda gördün mü? Hayır, onu daha önce hiç görmedim. Ama görünüşte bakılırsa o seni görmüş. En azından gazetede. Ve sonra buraya gelmiş. Seni mi arıyordu? Seni mi takip ediyordu? Maura içkisine baktı. Vodka başını döndürmeye başlamıştı. 24 saatten bile az bir zaman önce Paris sokaklarında dolaşıyordum, diye düşündü. Güneşin tadını çıkararak sokaklarda küfelerden yükselen kokuları ciğerlerime çekiyordu. Nasıl olup da yanlış bir yola girdim ve kendim bu kabusun ortasında buldum acaba, diye geçirdi içinden. Doktor, üzerinde silah bulunduruyor musun, diye sordu Rizzoli. Maura kas katı kesilmişti. Ne biçim bir soru bu böyle? Hayır, seni bir şeyle suçladığımdan değil. Sadece kendini savunmak için bir silahın var mı, diye merak ettim. Hayır, silahım yok. O şeyin insan bedenine verdiği zararı gördüm. Böyle bir şeyi hayatta evime sokmadım. Tamam, sadece sordum. Mauro vodkasından bir yudum daha aldı. Kafasındaki soruyu sormadan önce sıvı cesaret takviyesine ihtiyacı vardı. Kurban hakkında ne biliyorsun, diye sordu. Frost not defterini çıkartıp kılı kırk yaran muhasebeciler gibi sayfaların üzerinden geçti. Barry Frost birçok yönden kalemi sürekli hali hazırda mülayim bürokratları anımsatıyordu Maura'ya. Cüzdanındaki sürücü ehliyetine yazdığına göre Anna Jessup, yaşı 40, adresinin Billington olduğunu yazıyordu. Araç ruhsatındaki isim de aynı. Maura oturduğu yerden doğrulmuştu. Buradan sadece birkaç mil ötede yani. Bir apartman dairesinde kalıyormuş. Komşuları hakkında pek bir şey bilmiyorlar. Eve gitmek için hala ev sahibesine ulaşmaya çalışıyoruz. Jessup ismi bir şey çağrıştırıyor mu, diye sordu Rizzoli. Maura başını iki yana salladı. Bu isimle kimseyi tanımıyorum. Peki, Maine de tanıdığın birileri var mı? Neden sordun ki? Cüzdanında bir hız cezası bulduk. Görünüşe bakılırsa 2 gün önce Maine paralı otoyolu üzerinde güneye doğru giderken çevirmişler. Maine'de tanıdığın biri var mı? Maura derin bir nefes aldı ve sordu. Onu kim bulmuş? Polisi komşum Bay Teriskin aramış, dedi Rizzoli. Köpeğini yürüyüşe çıkardığı sırada Kaldırıma park eden Tanus'u fark etmiş. Ne zaman olmuş bu? Akşam saat 8 sularında. Elbette diye düşündüm Maura. Bay Tariski'nin köpeğini her gece tamı tamına aynı saatte yürüyüşe çıkartırdı. Mühendisler her zaman dakik ve öngörülebilir olurlardı zaten. Ama bu gece hiçbir şey duymamış mı diye sordu Maura. Bir araba motorunun erken ateşlendiğini sanmış. Dışarı çıkmadan 10 dakika kadar önce ama kimse onları görmemiş. Tanus'u görünce hemen 911 aramış. Birinin komşusu doktor istesi vurduğunu söylemiş. İlk önce Brooklyn polisiyle dedektif Eckert gelmiş buraya. Frost'la ben 9 gibi gelebildik ancak. Neden ki diye sordum Maura. Sonunda Rizzoli'nin ön bahçede gördüğünden beri sormak istediği soruyu sormak gelmişti aklına. Brooklyn'de ne işiniz var? Burası sizin görev yeriniz değil. Rizzoli, dedektif Eckert'a bir bakış attı. Eckert, mahcup gözlerle cevap verdi. Biliyorsunuz, geçen yıl Brooklyn'de sadece bir tane cinayet davasına baktık. Bunu göz önünde bulundurunca Boston polisine haber vermenin daha mantıklı olacağını düşündük. Evet, gerçekten de daha mantıklı diye düşündüm Maura. Brooklyn, Boston şehrinin yatakhanesi gibi bir yerdi. Burada insanlar yaşıyordu, yaşamasına ama herkes çalışmak için başka yerlere gidiyordu. Boston şehrinin içine sıkışıp kalmış küçücük bir yurt gibiydi. Boston Polis Departmanı ise önceki yıl 60 tane cinayet olayını araştırmıştı. Cinayet davaları dahil olmak üzere her iş tıkır tıkır işliyordu. Bu iş için mutlaka gelirdik zaten dedi Rizzoli. Kurbanı kim olduğunu duyunca yani öyle sanınca işte bir an durakladı. İtiraf etmem gerekir ki onun sen bilmeyeceğini bir an olsun aklımın ucundan geçirmedim. Kurbana şöyle bir baktım ve sandım ki hepimiz öyle zannettik dedi Frost. Odaya bir sessizlik çökmüştü. Bu akşam Paris'ten geleceğini biliyorduk dedi Rizzoli. Sekreterin öyle söylemişti. Kafamızı karıştıran tek şey araba oldu. Neden başka bir kadının adına kayıtlı bir arabada olduğunu anlam veremedik. Mauro içkisini bitirip bardağını sehpaya bıraktı. Bu gecelik bir kadeh içki yeter diye artardı bile. Şimdiden kasları uyuşmuştu ve odaklanmakta güçlük çekiyordu. O da hafif bir bulanıklıkla yumuşamıştı sanki. Işıklar her şeyi sıcacık bir ışıkla aydınlatıyordu. Bu gerçek olamaz diye düşündü. Kesin hala uçakta, Atlantik'in üzerinde bir yerlerde uyuyorum ve uyandığımda uçağın yere indiğini fark edeceğim, bunların hiçbirini yaşamadığımı göreceğim. Anna Jessup hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz, dedi Rizzoli. Tek bildiğimiz şey, hep beraber gözlerimizle gördüğümüz şey, şu ki kadın her kimse tıpatıp sana benziyor, doktor, belki saçı biraz daha uzun, belki biraz daha buradan bazı farklılıkları var ama demek istediğim şu ki hepimiz onu görünce Tonga'ya düştük. Hepimiz. Ve hepimiz seni tanıyoruz. Sonra durdu. Bununla ne demeye getirdiğini anlıyorsun değil mi? Evet Maura. Ne demek istediğini anlıyordu. Ama bunu dile getiremiyordu. Sadece gözlerini dikmiş, sehpanın üzerindeki vodka bardağına ve içinde eriyen buzlara bakıyordu. Eğer biz yanıldıysak pekala herkes de yanılmış olabilir dediriz öyle. O kurşunu kadının kafasına her kim sıktıysa o da dahil olmak üzere herkes. Komşum motor sesi duyduğunu sandığında saat akşam 8'e geliyordu. Ortalık çoktan kararmıştı ve kadın seni park yerinden birkaç metre geride arabasını park etmiş halde duruyordu. Onu arabada gören herkes onun sen olduğunu zannederdi. Sence hedef ben miyim diye sordu Maura. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Maura başını salladı. Bunların hiçbiri mantıklı gelmiyor bana dedi. Toplumun gözü önünde olmamı gerektiren bir işim var. Cinayet davalarında ifade veriyorsun. Gazetelere çıkıyorsun. Sen ölüler kraliçesisin. Bana o isimle hitap etme. Bütün polisler öyle diyor ama. Basın da böyle seslendiriyor. Bunu biliyorsun değil mi? Bu takma isim sevdiğim anlamına gelmez ama. Aslına bakarsan ondan nefret ediyorum. Bu dikkat çektiğin anlamına gelir ama. Sadece yaptığın işle değil, dış görünüşünle de erkeklerin sana nasıl baktığını fark ediyorsun herhalde değil mi? Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Güzel kadınlar her zaman dikkat çeker. Değil mi Frost? Frost bir anda irkilmişti. Bu şekilde öne atılmayı beklemiyordu ve yanakları kızarmıştı. Zavallı Frost hemen de kızarıveriyordu. İnsanların doğasında var bu diye itiraf etti sonunda. Maura, Peder Brompney'e baktı. Peder gözlerini kaçırmamıştı. Acaba güzel kadınlara duyulan ilgi konusunda doğa yasaları onun içine geçerli miydi? Maura öyle olduğuna inanmak istiyordu. Şimdi kafasından geçen o şeylere karşı Daniel'in bir tür bağışıklığının olmadığını düşünmek istiyordu. Toplumun gözü önünde güzel bir kadın dedi Rizzoli. Takip ediliyor, evinin önünde saldırıyor, bu daha önce yaşandı. Los Angeles'ta şu aktivistin adı neydi? Hani şu öldürülen kadın. Rebecca Schaefer dedi Frost. Doğru. Bir de şu Rolly Wang davası var hani burada. Onu hatırlıyor musun doktor? Evet hatırlıyordu. Çünkü 6. kanal haber spikerinin otopsisini o yapmıştı. Lori Wang stüdyonun önünde vurulduğunda sadece bir yılda canlı yayınlara çıkıyordu. Takip edildiğini hiç fark etmemişti. Fail onu sürekli televizyonda izliyordu ve birkaç tane hayran mektubu yazmıştı sadece. Sonra bir gün stüdyo çıkışında onu beklemişti. Lori dışarı çıkıp arabasına doğru yürüdüğü sırada arkasından başına bir el ateş ederek onu öldürmüştü. Toplumun önünde yaşamanın tehlikesi budur işte dedi Rizzoli. O televizyon ekranlarında sizi kimlerin izlediğini bilemezsiniz. Geceleri işten eve dönerken arkanızdaki arabada kimin oturduğunu bilemezsiniz. Bizim aklımıza bile gelmiyor bu birinin bizi takip ediyor bile olabileceği. Bizimle ilgili fanteziler kurdu. Rizzoli bir an susmuştu. Sonra sessizce ekledi. Ben bunları yaşadım. Birinin takısının odağı olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Öyle ahım şahım bir şey sayılmam ama benim de başıma gelmişti. Sonra ellerini uzatıp avuçlarındaki yara izlerini gösterdi. Neredeyse hem de tam iki kez onu öldürmeye kalkan ve o adama karşı verdiği savaşın hatıralarıydı bunlar. Bu adam hala hayattaydı üstelik. Ama elleri ve ayakları felçliydi şimdi. Bu yüzden tuhaf mektuplar alıp almadığını sordum, dedi Rizzoli. Onu düşünüyordum. Lori Wang'ı. Onun katili yakalanmıştı, dedi Peder Brompty. Evet, o zaman cinayeti işleyenin aynı adam olduğunu söyleyebiliyor musun herhalde? Hayır. Sadece benzerliklere işaret ediyorum. Kafaya tek bir kurşun sürekli göz önünde olması gerektiren işte çalışan bir kadın insan düşünmeden edemiyor. Rizzoli büyük bir çaba sarf ederek ayağa kalktı. Frost ona yardım edebilmek için elini uzatmıştı ama Rizzoli onu görmezden geldi. Hamileliğin ileri bir evresinde olmasına rağmen yardım isteyecek türde bir kadın değildi. Çantasını omuzuna atıp soran gözlerle Maura'ya baktı. Bu gece başka bir yerde kalmak ister misin? Burası benim evim. Neden başka bir yerde kalmak isteyeyim ki? Sadece sordum. Kapını kilitlenmeni söylemene gerek yok herhalde. Her zaman kilitlerim zaten. Rizzoli Eckert'a baktı. Brooklyn Polis Departmanı'nda bir evi izleyebilir mi dedi. Eckert başını salladı. Bir devriye aracının sürekli evi kolluçan etmesini sağlarım. Bunun için sağ olun dedi Maura. Teşekkürler. Maura dedektifleri kapıya kadar geçirip üçünün de arabalarına binmelerini izledi. Saat gece yarısını geçiyordu. Dışarıda cadde her zaman görmeye alışkın olduğu o sakin mahalleye dönüşmüştü yine. Brooklyn polis departmanının araçları da gitmişti. Thanos da çoktan suç laboratuvarına götürülmüştü zaten. Sarı polis şeridi bile gitmişti. Sabah uyandığımda her şeyin bir rüya olduğunu zannedeceğim diye düşündüm Maura. Arkasını döndüğünde Peder Brompton'un hala holde dikilmekte olduğunu gördü. Daha önce onun yanında hiç bu kadar huzursuz hissetmemişti herhalde. İkisi onun evinde yalnız kalmışlardı. İkisinin de kafasında bir takım olasılıklar geçiyor olmalıydı. Yoksa sadece benim kafamdan mı geçiyor bu düşünceler diye geçirdi içinden. Geç saatlerde yatağında yapayalnız uzanmışken beni düşünüyor musun hiç Daniel? Benim seni düşündüğüm gibi sen de beni düşünüyor musun diye geçirdi içinden. Evde tek başınayken kendimi güvende hissedeceğine emin misin diye sordu Peder. Bir şey olmaz. Hem başka alternatifin var mı? Yoksa bütün gece benimle mi kalacaksın? Bunu teklif ediyorsun yani. Bunun üzerine Peder kapıya doğru yöneldi. Seni kim aradı Daniel diye sordum Maura. Nasıl duydun? Peder dönüp ona baktı. Dedektif Rizzoli haber verdi. O söyledi. Sonra susmuştu. Bilirsin zaman zaman polisten böyle telefonlar alıyorum. Ailede biri öldüğü zaman bir rahibe ihtiyaç duyuluyor. Ama bu kez sonra yine duraksadı. Kapılan iyice kilitledi. Mora. Böyle bir gece yaşamak istemiyorum bir daha diye geçirdi içinden. Maura, Daniel'in evden çıkıp arabasına binmesini izledi. Motoru hemen çalıştıramamıştı. Maura'nın sağ salim içeri girmesini bekliyordu. Maura da eve gidip kapıyı kilitledi. Oturma odasının camından Daniel'in arabası uzaklaşmasını izledi. Boş kaldırıma bakınca bir an için kendini terk edilmiş gibi hissetti. O anda keşke onu geri çağırabilsem diye düşündü. Sonra ne olacaktı? Aralarında ne olmasını umuyordu. Böyle bazı teşvik edici şeylerin insanın elinin altında olmaması daha iyi diye düşündü. Son bir kez karanlık caddeyi şöyle bir baştan aşağı gözden geçirdikten sonra pencereden uzaklaştı. Oturma odasının lambaları dışarıdan rahatlıkla görüldüğünü farkındaydı. Böylece perdeleri kapatıp oda oda gezerek pencerelerin kapalı olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Normalde olsa böyle sıcak bir Temmuz gecesinde yatak odasının penceresini açık bırakıp uyurdu. Ama bu gece bütün pencereleri kapatıp klimayı açtı. Sabahın erken saatlerinde klimanın üflediği buz gibi rüzgardan titreyerek uyandı. Rüyasında Paris'i görüyordu. Mavi bir gökyüzünün altında sepet sepet güllerin ve yıldız zambaklarının arasında dolaşıyordu. Uyandığında bir an için nerede olduğunu hatırlayamamıştı. Paris'te değilim artık. Kendi yatağımdayım ve korkunç bir şey oldu. Saat daha sabahın 5'iydi ama bir anda kendini son derece uyanık hissetmişti. Paris'te sabah 11 tabii diye düşündü. Güneş pırıl pırıl parlıyordur şimdi. Orada olsaydım şimdi ikinci kahvemi içiyor olurdum. Gün içinde zaman farkından dolayı oluşan yorgunluğun onu yeniden gelip bulacağını ve akşamüstü olduğunda sabahın bu enerjik halinden eser kalmayacağını biliyordu. Yine de daha fazla uyumaya zorlayamazdı kendini. Böylece kalkıp giyindi. Evinin önündeki cadde her zamanki gibi görünüyordu. Sabahın ilk ışıkları gökyüzünü aydınlatmaya başlamıştı. Maura, gün ışığının yavaş yavaş yan tarafta oturan Bay Tarıski'nin evine vurmasını izledi. O erken kalkardı mutlaka ve normalde Maura'dan en az bir saat önce giderdi işine. Ama bu sabah erken kalkan Maura olmuştu. Oturduğu mahallenin yepyeni bir gözle bakıyordu. Sokağın karşısındaki bahçede çimenlerin üzerinde kocaman daireler çizerek fısır fısır çimleri sulamaya başlayan otomatik fıskiyeyi gördü. Kafasına tersten taktığı beyzbol şapkasıyla bisikletin üzerinde giden gazeteci çocuğu izledi. Ve The Boston Globe dergisinin ön verandasında patırtı ile indiğini duydu. Her şey aynı görünüyordu diye düşündü. Ama değil. Ölüm mahalleme uğradı bir kere ve burada yaşayan herkes bundan böyle hatırlayacak. Evlerinin önündeki kaldırımda Tanus'un park ettiği yere bakıp tüyleri ürpererek ölümün burnunun ucunda kadar gelip de kimseye dokunmadan gittiğini düşünecekler. O sırada köşede farların ışığı belirdi ve bir araç yavaşlayarak evin önünden geçti. Brooklyn polisinin devi aracıydı bu. Hayır, hiçbir şey eskisi gibi değil diye düşündü polis aracını izlerken. Hiçbir şey asla eskisi gibi olamaz. Maura işe giderken sekreterinden önce varmıştı. Saat sabah 6'dan çoktan masasına oturmuştu. Ve Paris'te konferansta bulunduğu süre içinde kutusunda dağ gibi biriken çıktı örneklerini ve laboratuvar raporlarını incelemeye koyulmuştu bile. Sonunda ayak sesleri duyup da başını kaldırdığında Lucy kapının önünde duruyordu. Maura o gelene kadar evrakların üçte birini gözden geçirmişti bile. Gelmişsiniz diye mırıldandı Lucy. Maura gülümseyerek selam verdi. Bonjour. Erken gelip masa başı işlerine başlayayım dedim. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Boston Globe. B O S T O N G L O B E Rawlins R A W L I N S Alna Jessup A N N A J E S S O P Brington B R I G H T O N Maine M A I N E Dedektif Eckert E C K E R T Brooklyn B R K L I N. Rebecca Schiffer. R E B E C C A. S C H A E F E R. Lori Wang. L A L O R I H W A N C.